Hayatın Sesi. Saatimiz 13.20, Hayatın Sesi Radyo 1'de başlıyor. Ayhan Demiray, Ayla Sert, Hacer Çalışkan, Vurkan Su Geçti. Programı sizler için hazırladılar. Nuri Keleşcan teknik yönetimde, mikrofon başında ben Mücella Karada. Efendim, Orta Doğu Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Öğretim Üyesi Profesör Doktor Elif Uysal Bıyık'la az sonra söyleşimiz başlayacak. Sayın Bıyık, stüdyomuzda hoş geldiniz.
Merhabalar, ben Elif Uysal Bıyıkoğlu, ODTÜ'den.
Efendim hoş geldiniz. İletişim çağımız bu alanda her gün yeni bir çalışmayla tanışıyoruz. Sizinle de 5G'ye geçmeye hazırlanırken ODTÜ'lü bilim insanlarının bu teknoloji için geliştirdiği iki yeni bilimsel teori hakkında konuşacağız. Bilim dünyasında büyük yankı buldu bu iki yeni bilimsel teori. Efendim, Orta Doğu Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Elif Uysal Bıyıkoğlu ile birlikte olduğumuzu söylemiştik. Bir kez daha hoş geldin diyelim kendisine.
Tekrar hoş bulduk.
Evet, Sayın Hocam, 5G'den bahsediyoruz artık. Dünya telekomünikasyon sektörü sadece insanların değil, cihazların da birbirleriyle haberleşmesine olanak sağlayacak 5G'ye geçmeye hazırlanıyor. Bunu önce biraz bizim için daha anlaşılır kılar mısınız? Oradan başlayalım. Daha sonra ODTÜ'nün bu teknoloji için geliştirdiği bilimsel teorileri var. Onlara geçelim.
Tabii ki.
Ama önce 5G.
Çok iyi bildiğimiz gibi hepimizin elindeki akıllı cihazlar ve telefonlarımız çeşitli uygulamalar çalıştırıyorlar. Bunların sayısı ve hayatımızdaki yeri her geçen gün artıyor. Özellikle ki Türkiye'deki genç nüfustan da kaynaklanan sebeplerle sosyal ağlar Türkiye'ye çok hızlı giriş yaptı ve çok yaygın kullanımda. Onun dışında örneğin mobil bankacılık Türkiye'ye çok hızlı giriş yaptı. Avrupa'dan daha önce ve sanıyorum Avrupa'da hala bir numara olabilir Türkiye mobil bankacılıkta. Şimdi bu uygulamalar cihazlarımızı kullanırken veri gönderiyorlar. Daha önce işte 90'lı yılların başlarına gidelim. Cep telefonumuzla ne verisi gönderiliyordu? Bizim konuşma verimiz. Konuşuyoruz. Belki de mesaj yazıyorduk. Şimdi bu çok farklı bir veri tipi. Yaklaşık 70 yıl önce dijital haberleşme devrimi başladı. 1948 yılında geliştirilen bilgi kuramıyla birlikte. Ve bilgi kuramının temel varsayımlarından biri belirli bir güç tüketimi altında veri gönderileceğiydi. Yani örneğin şu kadar watt güç tüketimine sahip bir cihaz ne kadar bit bölü saniye hızlı veri gönderebilir. Ve o günden itibaren haberleşme sistemlerinin ve haberleşme ağlarının evrimi en çok en hızlı veriyi göndermek şeklinde gelişti. Hı hı. Yani büyük miktarda verinin hızlı gönderilmesi üzerine gelişti. Ama son 15-20 yıldaki gelişmeler farklı yönde. Daha çok sayıda cihazın ve ille bir insan tarafından oluşturulmayan verinin hızlı değil de zamanında gönderilmesi önem kazanıyor.
Zamanında?
Evet.
Biraz örneğin, daha açıklar mısınız?
Örneğin cihazımızda bir haber uygulaması çalıştırıyoruz. Bir gazetenin web sayfasına bağlanıyoruz. Bu haberlerin belli bir sıklıkta güncellenmesi lazım. Güncel değilse değerini kaybediyor. Hı hı. Onun dışında pek çok kritik uygulamalar olabilir. Otomasyon uygulamaları örneğin. Uzaktan otomasyon uygulamaları. Bunlarda daha da kritik bir güncellik beklentisi söz konusu. O zaman veri akış hızı değil de ve verinin güncel olması önemli. Ve bu veri dediğimiz şey de çok farklı, çok daha küçük. Örneğin şu anda 4G dediğimiz LTE standardındaki networkler birkaç yüz kullanıcının, yani işte hücresel ağda bir baz istasyonu hizmet ettiği, herhangi bir anda hizmet ettiği birkaç yüz kullanıcıya birkaç megabit bölü saniye hız vermek üzerine, sağlamak üzerine tasarlanmışken, teknolojinin gidişatına göre cihazların sayısı, IP networklerine bağlı cihazların sayısı dünya nüfusunun 2020 yılında 3 katına çıkacak deniyor. Hı hı. Projeksiyonlar bu şekilde. Artık yüzlerce kullanıcıya birkaç megabit bölü saniye değil de milyonlarca cihaza belki işte dakikada 100 byte veri sağlamak, veri gönderme imkanı sağlamak gibi bir durum söz konusu. Ama peki, bu çok farklı bir ortama erişim, ağ katmanı ve haberleşme teknolojisi gerektiriyor.
Bunun hayatımıza yansıması nasıl olacak? Biz teknolojiyi anlayan, evet, değil de kullanan insanlar olarak hocam, evet, bu yönünü daha kolay anlayabiliriz. Evet.
Hayatımızın aslında içinde bildiğiniz gibi bütün bu uygulamalar, işte öyle görünüyor ki evlerimizdeki cihazlar yakında hepsi sensörlerle donatılarak internete bağlanacaklar. Bunu istesek de istemesek de teknolojinin gidişatı bu şekilde. Otomatik, otonom araçlar söz konusu. Belki ileride trafik otonom araçlar tarafından
yani olacak. Evlerimizdeki elektronik cihazları evde olmasak da kontrol edebileceğiz.
Evet, ya bizim kontrol etmemizin yanı sıra bu cihazların kendi çalışmasını kendinin kontrol etmesi de söz konusu. Örneğin, hı hı, bir havalandırma, klima, ısıtma sistemini ele aldığımızda en verimli çalışma düzenini keşfedip kendisinin o şekilde çalışması düşünülüyor. Böyle
trafikte,
şeyler hayatımıza
peki
girecek. Trafikte de bildiğiniz gibi insansız araçlar geliştirilmekte şu anda dünyada, otonom araçlar. Ve bu araçlar yaygınlaşırsa belki bir noktada trafik ışıklarına gerek duymadan akacak. Şimdi bütün bunlar veri haberleşmesiyle olacağı için hayatımıza bu şekilde girecek.
Peki 5G'ye dünya geçmeye hazırlanıyor Türkiye.
Türkiye'de 5G'ye aslında geçmeye hazırlanıyor. Şu anda büyük bir bu konuda hareket var. BTK'nın öncülüğünde ODTÜ, Hacettepe, Bilkent üniversitelerinin kampüsleri ve çevre alanda şu anda 5G test vadisi kurulmakta. 3 tane operatör buna dahil. Hı hı. Ve bu, yani Türkiye 5G'de yer alacak, yani hali hazırda da firmaların bu konuda yapmakta olduğu geliştirme çalışmaları var. Ama 5G'nin şu andaki altyapı teknolojisi aslında 4G'den sonra bir evrimleşme içeriyor, ama bizim bu hani otonom cihazlar ve çok sayıda veri gönderen, güncelleme tipi veri gönderen cihazın desteklenmesi için henüz 5G değil de bir sonraki jenerasyon tahmin ediyorum gerekecek.
Peki, ODTÜ'nün iki yeni bilimsel teorisinden bahsettik. 5G teknolojisi için geliştirilen iki yeni teori.
Aslında
bu,
şöyle, tam 5G teknolojisi nedir için geliştirilmedi de tabii ki şöyle söyleyeyim. Bildiğiniz gibi hani daha önce bahsettik, belli bir güç tüketimi üzerine haberleşme teorisi geliştirildi. Ama ya bizim elimizdeki cihazlar öyle bir güce sahip değillerse, örneğin bunlar çok minik sensörler, örneğin binanın depreme dayanıklılığını, binanın strüktürünü sürekli gözlemlemek için binanın içine koyulmuş küçük sensörlerse ve enerjilerini dışarıdan alıyorlarsa, buna enerji hasatı diyoruz. Hı hı. Ya da enerjilerini güneşten alıyorlarsa ve kesikli kesikli enerjiye sahiplerse, bunlar ne zaman veri göndermeli? Benim çalışmalarım ilk olarak bunun üzerine başladı. Yaklaşık 2000 yılı civarında ve enerji verimli haberleşme teorisi, enerji verimli çizelgeleme kuramı dediğimiz şey üzerinde çalıştık. Oldukça ilgi çekti literatürde. Ondan sonra enerji hasatlı sistemler için 2010 yılından itibaren ODTÜ'de çalışmaları sürdürdük. Dışarıdan hiç enerji, daha doğrusu hiç pili bitmeyen bir kablosuz sensör ağı gerçekleştirdik.
Hı hı.
Daha sonra 2015 yılından itibaren bilgi yaşı dediğimiz metrik üzerine gittik. Güncelleme tabanlı veriler için en önemli kriter verinin ne kadar güncel olduğu. Ve bilgi yaşı da en son gönderilen verinin ne kadar eskimiş olduğunu gösteriyor.
Hı hı.
Şimdi biz bilgi en düşük yaşlı, en taze veriyi elde etmek için nasıl bir gönderim yapılmalı diye araştırırken çok ilginç bir şey bulduk. Aslında en hızlı göndermek en taze veriyi sağlamıyor. Çoğu zaman yavaş gönderim yaparak daha taze veri elde ediyoruz networkler üzerinde. Bu çok ilginç. Aslında kullandığımız TCP/IP tabanlı ulaşım katmanı internet üzerinde çok kötü çalışıyor. Bunu son işte geçen ay gösterdik. Bir konferansta yayınladık. Ve UDP dediğimiz ulaşım katmanı üzerinden çok iyi bilgi yaşını kontrol edebildiğimizi gösterdik. Ve şu da bir faktör. Yani ODTÜ'de yaptığımız katkıların önemli bir yönü de şu. Şimdi dedik ki her yere sensörler yerleştiriliyor. Bütün cihazların içinde sensörler olacak. Ama bu sensörlerin diyelim hani dakikada bir veri örneği alıyorlar ve gönderiyorlar. Gerekli mi bu? Muhtemelen gereksiz. Bir örneğin bir sıcaklık sensörünün her dakikada bir işte 23 derece 23 derece diye ölçüp göndermesinin anlamı yok.
Hı hı.
O zaman ne zaman veri örneği alıp göndermeli ve gönderilen bunlar nasıl özetlenmeli? Ağdan hangi sensörlerin verileri aktarılmalı? Bu konularda işte cihaz üreticilerinin bize çok projeler getirdiğini görüyoruz. Çünkü çok büyük miktarda veri var ve onu azaltmaları gerekiyor.
Enerji hasadı hem enerji, dediğiniz
evet,
kavram
aynen, hem
tam
enerji
da burada anlam kazanıyor.
Evet, yani enerji bakımından, sürdürülebilirlik bakımından, bir de yani bandwidth dediğimiz yani bütün haberleşme kaynakları tarafından yani bu gelişmelerin kaldırılabilmesi bakımından.
Evet. Peki son olarak hocam, işte trafikte, ev içi hayatımızda, iletişim biçimlerimizde belli ki büyük değişikliklere yol açacak 5G. Bunun için belli bir takvim var mı hedeflenen?
Vallahi dünyada önümüzdeki 2-3 yılda artık 5G'nin başlaması düşünülüyor.
Dolayısıyla hayatlarımızda değişecek.
Evet, ama bu tabii ki bu bir gelişimin 4G'den sonra bir sonraki aşama.
Hı hı.
Ve bu söylediğim, benim bahsettiğim işte çok fazla sensörün bir arada veri göndermesi vesaire, bu hemen şu anki 5G'de olabilecek gibi değil.
Evet, elektronik, hı hı, cihazların da buna uygun olması, tasarlanması mı gerekir?
Evet, ya da işte yeni yeni teknolojiler gerekiyor. Hani biz, hı hı, de bu konuda çalışan gruplardan biriyiz. Yani bu 5G'nin ilerisi de gerekiyor benim bahsettiğim şeyler için.
Heyecanlandırıcı gelişmeler, hı hı, sadece bilim dünyası için değil, hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü hayatlarımıza, hı hı, dokunuyor bahsettiğiniz konular. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Elif Uysal Bıyıkoğlu. Sağ olun efendim.
Teşekkür ederim. İyi günler.